Sayfa 397. Sonra odasına çekilmiş, bir daha da görünmemişti. Ben hanımımla ilgilenirim demişti yaşlı emektar. Şimdi yalnız kalmaya ihtiyacı var onun. Siz rahatınıza bakın Erim Bey. Cem Bey de gece burada kalır umarım. Ev birden boşalırsa hanımım da küçük hanıma da pek kötü gelir. Erim de Cem de İpek'in ihtiyacının viskisine kavuşmak olduğunu, mecburi hanımın durumu kurtarmaya çalıştığını biliyorlardı. Derin de biliyordu ama aldırmaz görünüyordu. Bekil harçlıktan garsonluğa, bahçıvanlıktan teşrifatçılığa kadar evin her işine koşan orta yaşlı adama başbakanlıktan veya aynı yönemde bir yerden gelmedikçe telefon bağlamamasını söylediler. Gerçekten de telefondan susmak bilmiyordu. Dayanılır gibi değildi. Baş üstüne efendim dedi adam. İzninizle özel telefon dışındakilerin fişlerini çekeyim. Evin gündelik düzeninin ayrılmaz parçası olan beş çayı servisini alışkanlıklarını hiç bozmadan sanki hiçbir özel durum yokmuşçasına sürdürüyordu. Cem çay yerine kahve istedi. Özel bir pastaneden alınmış ağızda eriyen küçük kurabiyeleri iştahla yerken eskiden bunlar bizim evde her gün taze taze yapılırdı dedi Erim. Annem buna çok dikkat ederdi. Arın abim fazla boğazlı değildi. Bir iki tane yer bırakırdı. Bütün tepsiyi ben götürürdüm. Kendim doğurmamış olsam bu çocuğun bizim evden çıktığına inanmazdım diye tepki gösterirdi annem. Cem de hatırladı. Kısa pantolonluydular. İlkokul birinci sınıfta veya ikinci sınıftalardı. Birlikte ödev yapmak bahanesiyle sık sık arınlarda buluşurlardı. Üstlerine beyaz bir badem ya da bir karanfil tanesi konmuş yuvarlacık tombul kurabiyelerin fırından çıkarılıp kristal tabağa konmasını beklemeye bile sabredemeden parmakları yanarak dalarlardı tepsiye. Sultan Hanım mutfak kedileri, tok evin aşk kedileri diye azarlardı onları. Evim daha doğmamıştı. Belki de annesinin karnındaydı. Arın'ın annesi bir gün ay pek güzel koktu Sultan Hanım diyerek mutfağa gelmiş. Hizmetçi de aman hanımefendi hemen yiyin bir tane sonra çocuğa zararı olur. İnsan aşırırken aslında ana değil çocuk imrenirmiş demişti. İmrenen çocuk 45 yıl sonra oturmuş kurabiye atıştırıyor. Mutfaktaki kısa pantolonlu oğlanlardan birinin cesedi yarınki cenaze törenini beklerken morgda demir bir kutunun içinde yatıyor. Yorgun ve üzgün bir genç kız karşılarında önündeki çaya ve kurabiyelere hiç dokunmadan oturuyor. Arının gözleri arının bakışlarıyla bir Erim'e bir Cem'e bakıyor. Az zaman geçmemiş neredeyse yarım yüzyıl. 50 yıl sonra derin de belki bugünü hatırlayacak. Yorgun ve ona göre yaşlı yüzlerimizi babası morgda cansız yatarken burada çay kahve içip eski kurabiyelerden konuştuğumuzu havaya asılıp kalmış sessiz kederi daha birçok ayrıntıyı. Ne tuhaf, böyle anlarda insan daha çok ayrıntılara takılır. Kaldıramayacağı, dayanamayacağı kadar ağır olan asıl konudan kaçmak için belki de. Derin, gözlerini önündeki dolu çay fincanından ayırmadan bir sır veriyormuşçasına yavaş ve yorgun bir sesle. Dün gazetelerin babamı son gören kadın olduğunu yazdıkları gazeteciyle tanıştım dedi. Sözlerinin karşısındaki iki adam üzerindeki etkisini ölçmek için bir an bekledi. Aslında görüşmeyi annem istemişti. Herhalde merak etmişti kadını. Adı Ülkü Öztürk. Yıllardır yurt dışında, Avrupa'da yaşayan biri. Cinayetle ilgili ipuçları verebileceğini düşünmüş elçilik. Verdi mi? Bence söylediğinden fazlasını biliyor Erim amca. Yine de bir şeyler hissettirdi. Aklımın erdiği bir konu değil. Keşke sizler konuşabilseydiniz onunla. Hissettirdikleri neydi? Tam ne söyledi hatırlayabiliyor musun? Babamın o gece izlendiğinden kuşkulandığını söyledi. Bir de aynı günkü basın konferansında resmi bir görevlinin ağzından çok yadırgatışı gelen şeyler anlattığını, örneğin devletin bazen hukuk dışı yöntemlere başvurduğunu falan söylediğini aktardı. Bu konuşmanın tam metni var mıymış acaba? Evet, yanlış hatırlamıyorsam, eğer istiyorsak babamın o gün yaptığı konuşmanın tam metnini büyükelçilikten bulabileceğimizi, kendi çalıştığı gazetede de banda kayıtlı olarak bulunduğunu söyledi galiba. Bulabildiniz mi bari? Ben elçilikte bizimle ilgilenen ikinci katiplerden birinden rica ettim. Bakacağına söz verdi. Ama soruşturmayı yürütecek olan özel ekip zaten bu türden delillerin hepsini inceleyecekmiş. Herhalde bizden daha iyi yaparlar bu işi. Orası belli olmaz diye söze karıştıracağım. Ateş düştüğü yeri yakar sözü pek doğrudur. İnsanın ailesi, dostları, resmi kuruluşlardan daha içten, daha dikkatli yaklaşabilirler konuya. Ben de bunu söyledim anneme Cem amca. Paris'teki resmi görevlilerin bizleri yani Murat ailesini işin içine fazla sokmak istemedikleri gibi bir duyguya kapıldım. Zaten annemin de böyle bir niyeti yoktu. Onu tanırsınız. Bu türden acılar, böyle olaylar anneme göre değildir. Ülkü ile mutlaka konuşmalıyız dedeceğim. Ne düşündüğünü öğrenmek bile önemli. Arı'nın konuşmasını bandını elde etmeliyiz. Ülkü de vardır mutlaka. Gazeteci kadını tanıyor musunuz? Diye merak ve hayretle sordu Derin. Ortaokulda benim derslerime yardım için gelirdi diye aceleyle atıldı Erim. Ben de o zamanlar babaanneleri uğradığımda görürdüm dedeceğim. Yani babam Ülkü Öztürk'ü daha önceden Türkiye'den tanıyor muydu? Yakından olmasa da 30 yıl kadar önce eve gelip giden biri olarak tanıyordu. Herhalde bu eski tanışıklığa dayanarak gazetesi adına randevu istemişti babandan. Arın da kabul etmişti. Peki o zaman neden önceden tanıştıklarını söylemedi? O da kendini korumak istemiştir herhalde. Başı zaten yeterince dertte. Anlaşılabilir bir şey. Çok anlamsız biliyorum. O kadını görmeden, tanımadan önce ondan nefret ediyordum. Annemden beni yanında sürüklememesini rica ettim. Ama o böyle zamanlarda kendisine destek olmam gerektiğini söyledi. Kadını görmek için neden bu kadar ısrar ettiğini hiç anlamadım. Zorla gittim. İlk karşılaştığımızda elini falan da sıkmadım. Sonra konuştukça ısınmaya başladım. Onun bu olanlarda hiçbir günahı olmadığı ortada. Oğlu öldürülmüş, laf arasında söyledi. İktidar çarkının acımasızlığından söz etti bir ara. Ama tam hatırlamıyorum konuşmayı. O kadar acılı, o kadar yorgundum ki kendimde değildim. Yine de çok ilgi çekici bir kadın Ülkü Öztürk. Bana kartını verdi. Belki ileride görüşürüz dedi. Görüşmek isterdim gerçekten. Bence bana söyleyecekleri var. İsviçre'ye dönünce aramayı düşünüyorum. Bir sakıncası var mı sizce? Hayır, ne sakıncası olsun. Komünist olduğu, yıllar önce Türkiye'den kaçtığı falan doğru mu? Kim söyledi bunları Derin? Kimdi bilmiyorum. Annem Ülkü Öztürk'le görüşmek istediğini söylediği sırada görüşmeyi ayarlayacak olan memurdu sanırım. Evet, hatırlıyorum şimdi. Bizimle ilgilenmesi için gençten birini görevlendirmişlerdi. Aynı zamanda babamın olayının soruşturmasıyla da uğraşıyormuş, öyle dediler. Kadının komünist olduğunu o adam söyledi. 1980'de askeri darbeden sonra çıkmış Türkiye'den. Yurt dışında Türkiye aleyhine faaliyetlerde bulunmuş. Buna benzer şeyler işte. O memur, Ülkü Öztürk'ün askeri junta aleyhine faaliyette bulunduğunu söylemek istemiştir herhalde. İkisi arasında epeyce fark var dedeceğim. Bu da kadın için artı puan sayılır olsa olsa. Derin, ölü gibi yorgun olduğunu, bir duş alıp yatacağını söyleyip odasına çekildi. Yarın çok yorucu, çok üzücü bir gün olacaktı. Hepsi biliyordu bunu. İpek, geldikleri anda Mecburi Hanım'la birlikte kapandığı dairesinden bir daha çıkmamıştı. Kendisine kalsa cenazeye de gelmezdi. Ama işte bayrağı sarılı tabutun başında kızıyla kayınbiraderinin arasında yerini almıştı. Yorgunluk ve kederden büsbütün incelmiş, ifadesizleşmiş, neredeyse şeffaflaşmış çehresi ve siyah giysileri içinde ince uzun endamıyla televizyon kameraları ve basın fotoğrafçılarının objektifleri için anlamlı ve güzel bir görüntü yaratıyordu. Cem biraz uzaktan seçkin görünümlü garip üçlüyü seyrediyor, acının yaşanmasının, dışa vurumunun kişiden kişiye, toplumdan topluma ne kadar farklı olduğunu düşünüyordu. Acı duygusu belki de herkes için aynı duygudur. Aynı çaresiz örselenme, aynı bıçak yarasıdır. Ama dışa vurumu ne kadar farklı. Her haber bülteninde, her gece bütün televizyon kanallarında ekrandan taşıp odaları, yürekleri dolduran, feryat figan göğsünü döven, yerlerde sürünen analar, bacılar, eşlerle, insanda paylaşma, ortak olma duygusu bile yaratmayan, sadece dehşet veren şehit cenazesi görüntülerini hatırladı. Hepsi başörtülü, çoğu tesettürlü şehit analarının, şehit eşlerinin inanılmaz feryatlarla, zılgıtlarla göğüslerini, bağırlarını paraladıkları, sonra kendilerini yerden yere veya yandakilerin kollarını atıp bayıldıkları, artık neredeyse kanıksanan, görmemek için televizyonların uzaktan kumanda aletlerinin düğmesine dokunuluveren görüntüler. Arın Murat ebediyen yaşayacak, cumhuriyetimiz ve devletimizi içeriden ve dışarıdan gelecek tehditlere karşı korumak için vatanın bölünmez bütünlüğünün, Atatürk ilke ve inkılaplarının korunması ve ilerletilmesi için bölücülüğe, teröre, irticaya karşı savaşırken şehit oldu. Atalarımızdan kalmış devlet geleneğimizin ve bağlılığımızın sembolü olan bir kılıç gibiydi. Bölücü hainler umduklarını bulamayacaklar. Türk devleti katilleri en kısa zamanda yakalayacak ve hak ettikleri cezayı verecek güçtedir. Cem ürperdi. Kılıç gibiydi demişti o boş laflardan ibaret klasik cenaze nutkunu söyleyen adam. Adamın kendi kof ve hamasi sözlerinin büyüsüne kapılıp söylevi sanatına şairane bir katkı yaptığını sandığı bir benzetmeden ibaret miydi bu? Yoksa anlayanlara gönderilmiş bir mesaj mı? Yok canım, Arın temiz, ilkeli, kültürlü bir adamdı. Üstelik kendini sakınmayı da çok iyi bilirdi. Gladio ve benzerleriyle ilişkisi olmamıştır. Sonra devletin yasal sınırlarının nerede bitip gizli yapılanmaların nerede başladığını düşündü. Bunu bilmemizin olanağı yok. Fazla kurcalamak, bilmek de istemiyoruz zaten. Pisliği görmek kimsenin işine gelmiyor. Şeflerinden tetikçilerine kadar o gizli çekirdek kendi düzenimizin devamının da güvencesi gibi. Aman lağım çukurunu dalgalandırmayın da bok yutmayalım. Böyle sakin sakin yüzelim bok çukurunda mantığı. Benim bile ticaretimi sürdürüp holdingi geliştirmek için bok çukurunun sakin kalmasına ihtiyacım var. Bütün bunlar mide bulandırıcı, utanç verici. Konuşmalar ve saygı duruşu bitmiş, cenaze camiye götürülmek üzere tören kıtasının eşliğinde yola çıkarılıyordu. Cem, televizyon kameramanlarının, muhabirlerinin, basın mensuplarının erime, İpek'e, derine mikrofonlarını uzattıklarını gördü. Yanlarına yaklaşırken İpek'in konuşacak durumda olmadığını söylediğini duydu. Derin'in ise son cümlelerini yakaladı. Genç kız heyecanlı bir sesle, "Babamı onun bildiklerinden ve düşüncelerinden rahatsız olanların öldürdüğünü düşünüyorum," diyordu. "Belki de katiller aramızdadır. Eğer bundan önceki cinayetlerde olduğu gibi verilen bütün sözlere rağmen cinayet aydınlatılamazsa, o zaman sorumluların katilleri bilip de sakladıklarını düşüneceğiz." Bu kız bu sözleri nereden öğrenmiş diye şaşırtacağım. Söyledikleri gerçeğin ta kendisi. Allah vere de bu kadar bıraksa. Tehlikeli sularda yüzüyor. Sonra erimle birlikte cenaze koluna doğru yürüdüler. Tören kıtası askeri bandonun çaldığı cenaze marşının eşliğinde ağır ağır yürüyüşe geçti. Ülkü Arın'ın cenazesini Fali'nin evinde Fransız televizyonlarının dış haberlerinden izledi. Cinayet Paris'te işlendiği için haberi umulandan daha geniş yer ayırmışlardı. Eski diplomat ve tanınmış Türk devlet adamının karanlık ve kuşkulu bir cinayeti kurban gittiği bildirilirken kameraların yansıttığı görüntüler arasından resmi kişilerin sıram sıram dizilip cenazeyi selamladıkları sahneler tekrar tekrar ekrana getiriliyor ve özellikle bazı kanallarda Türk yetkililerin cinayeti Ermeni veya Kürt teröristlerin işlediği iddialarına karşılık olayda gizli servislerinin parmağı olabileceği kuşkularının güç kazandığı yorumuna yer veriliyordu. Erim, İpek ve Derin'in bayrağı sarılı tabutun başında yan yana durdukları sahne, soğuk beyaz ekrandan yansıyan acılı bir görüntü değil, aile albümünden çıkmış bir fotoğraf kadar duygu yüklü, sıcak ve anlamlıydı. Genç kızın kendisine uzatılan mikrofonlara söylediği, verilen sözlere rağmen cinayet aydınlatılamazsa, o zaman sorumluların katilleri bilip de sakladıklarını düşüneceğim cümlesini duyunca içi Derin'e karşı sevgiyle doldu. Bunu ben söylemiştim ona. Demek ki unutmamış, üzerinde düşünmüş. Tehlikeli düşünceleri açıkça dile getirebilecek kadar da cesur. Şu ilk günler geçtikten sonra onu mutlaka aramalıyım. Derin'i, Arın'la arasındaki son bağ, ölüme meydan okuyan yaşam, Arın, Ülkü, Umut, Derin dörtgeninin tek sağlam köşesi olarak algıladığını düşündü. Genç kızın ekrana gelen yakın plan çekimlerde kendisine bakan gözleri Arın'ın gözleriydi, Umut'un gözleriydi. İçine geçen günlerle birlikte akıp gitmiş ulaşılmaz, onarılmaz, yakalanmaz mutluluk hayallerinin incecik, sinsi, dayanılmaz hüsnü dolu. Fali'nde kaldığını bir tek Andre biliyordu. Günde birkaç kez telefonla arıyor, televizyon kanallarının özel haber için Ülkü'nün peşinde olduğunu, görüşmeyi kabul edip etmeyeceğini soruyordu. Televizyonlara çıkmamın kime ne yararı var ki diye reddetmişti Ülkü. Belgelere, kanıtlara dayanarak açıklayabileceğim bir bilgim yok. Sadece ipuçları ve kuşkular. Bunları aktarmakta, dikkatleri üstüme çekmekten, cinayeti işleyenleri uyarmaktan başka sonuç doğurmaz. Andre de Fali'nde hak vermişler, şu günlerde gözlerden uzak kalmasının yararlı olacağı görüşünde birleşmişlerdi. Kendi evinde kalmamasını, Paris'in dışına da çıkmayıp bir süre buraya taşınmasını Fali önermişti. Cinayetin devlet içi güçlere kadar dayandığı izlenimi yaygınlaştıkça senin neyi ne kadar bildiğini daha fazla merak edeceklerdir demişti. Evet, hassı ziyaretler falan olabilir. En doğrusu bir süre ortadan yok olup kendini unutturman. Bana gel. Bir fazla odam var biliyorsun. Üstelik de günün önemli bölümünü üniversitede geçiriyorum. Seni rahatsız etmem. Önerisini memnuniyetle kabul etmiş, kendi evinden topladığı zorunlu eşyalarla birlikte kitaplar, belgeler, ses bantları, taşınabilir bilgisayarı, fotoğraflar, önemli evrak, başkalarının eline geçmesini istemediği ana değeri taşıyan ıvır zıvır ve giyim eşyası Falin'e yerleşmişti. Gazeteye gelmekte acele etmemesini, gündelik haber kovalamaktan da vazgeçip önemli dış röportajlara, yorumlara yönelmesini istemişti Andre. Bu türden yazıları gazetede oturmadan da hazırlayabilir, faksla veya başka bir yolla gönderebilirdi. Teklif işine gelmiş, rahatlamıştı. Hele de Andre, kendini hazır hissettiği anda Saraybosna'ya gitmesini, oradan kaynayan Sırbistan'a, Hırvatistan'a, Kosova'ya geçmesini önerdiğinde sevinmiş, kısa süre öncesine kadar hiç hoşlanmadığı adama içten teşekkür etmişti. İnsanların acılarının içine boylu boyunca dalmanın, parçalanmış, darmadağın, kanayan ülkenin gözü, kulağı, dili olmanın kendi acısına iyi geleceğini hissetmişti. Fazla oyalanmak istemiyordu. Birkaç gün içinde gidecekti. Şimdi de savaş muhabirliği ha demişti Falin. Daha önce de Irak'a gitmiştim. Büsbütün acımasız değilim işin. Kısa süre önce sınır tanımayan gazetecilerle birlikte Türkiye'ye, Güneydoğu'ya gidecektim. Oradan Kuzey Irak'a geçmeyi, PKK kamplarına falan gitmeyi düşünüyordum. İzin vermediler tabii. Ben de zorlamadım. Aslında savaş muhabirliği büyüleyici bir iş. Hemingway'leri, John Reed'leri falan hatırlatıyor insana. Savaşlar değişse de insanların tutkuları, acıları, soysuzlukları ve kahramanlıkları değişmiyor. Yalnız biraz daha genç olmalıydım masa başı işlerde değil ama bu türden görevlerde 48 yaşım iyiden iyi hissediyorum artık. Cenaze törenini televizyonda izlerken arının öldürüldüğü geceden beri 6 gün geçtiğini hesapladı. Yaşam çizgisini bir kez daha değiştiren, bir kez daha saptıran, güçlükle kurulmuş ya da kurulduğu sanılan iş dengeleri alt üst eden günler. Tabloda hiç yeri olmadığı halde nedense Ömer'i hatırladı. Ömer'in arının varlığından haberi olup olmadığını ilk kez sordu kendi kendine. Kim bilir nerelerdedir, ne yapıyordur diye düşündü. Nerede olduğunu, ne yaptığını Leipzig'de son görüştükleri günden beri hiç merak etmemiş, öğrenmeye çalışmamıştı. Resmi boşanma işlemlerinin yürütülmesi için ikisi de Berlin'de aynı avukata vekalet vermişler. Bir süre sonra işlemler tamamlanmıştı. Avukatın Ömer'in nerede olduğunu bilebileceğini düşünmüş, hem vekalet ücretini ödemek hem de boşandığı kocasının nerede olduğunu öğrenmek için avukatı aramıştı. Her ulaşın nerede olduğunu bilmiyorum demişti adam. Boşanma ilamını gönderebilmek için ben de arıyorum ama verdiği hiçbir adres ve telefon numarasında yok. Sonra eklemişti. Zaten son konuşmamızda boşanma ilamının falan kendisinin ihtiyacı olmadığını, size göndermenin yeterli olduğunu söylemişti. Ben yine de ona ulaştırmak istiyorum tabii. Yasal olarak da zorunluyum zaten. İçindeki ıssızlıktan, ilgisizlikten, umursamazlıktan korktu. Onca yılı, onca olayı, onca duyguyu, insanlığın kurtuluşu umudunu, sosyalizm inancını, devrim coşkusunu paylaştığı adamın nerelerde olup ne yaptığını gerçekten merak etmediğini, arının cenaze törenini de dünyanın herhangi bir ülkesinden herhangi bir olay gibi izlediğini fark etti. Yorgunluk ya da ilgisizlik değil, dinginlik hiç değil, kanıksamışlık belki, nasır bağlamak, her şeye hazır olmak, hiçbir şeye şaşmamak ya da düpedüz ruhsal bir bozukluk, çocuk öldüğünde içine düştüğüm karanlık kuyunun bir benzeri. Kanayan Yugoslavya bana iyi gelecek. Fazla sürünmeden gitmeliyim. Kafasında ve yüreğinde yazarını ölüme sürüklediğini bildiği bir dize. Hayatın neresinden dönülse kârdır. Hayata neresinden başlansa kârdır demek de mümkün diye mırıldandı kendi kendine. Arın gecikmiş de olsa yeniden başlamaya niyetliydi. Bırakmadılar. Ömer belki çoktan başlamıştır yeni bir hayata. Ya ben? Ne kadar geç kalırsan yeniden başlamak da o kadar güç oluyor. Hatta belki de olanaksız. Elini başında erkek çocuk kadar kısa saçlarındaki ezdirdi. Nedense saç dokusu geldi aklına. Saçlarını yeniden uzatmaya karar verdi. Televizyonun karşısında yanındaki rahat koltuğa gömülmüş içkisini yudumlayan Farine takıldı gözü. Kanserin bu ilerlemiş aşamasında içkisinden hiç vazgeçmemesine ne anlam vermeli? Yeni bir hayata başlamak ister miydin Saşa diye sordu. Sorar sormaz da yaptığı münasebetsizliği, kabalığı fark etti. Zaten yakında ister istemez başlayacağım yeni bir hayata dedi adam umursamaz bir sesle. Er geç herkes başlayacak yeni bir hayata. Issız adalar aranıyor. Kendime bir ıssız ada bulmak için mi döndüm buralara? Hayvanların ölmek için inlerine döndükleri gibi mi? Bir tek kediler ölmek için evlerinden uzak yerler ararlar. Ölülerini göstermezler. Kış aylarını parçalanmış Yugoslavya'da en çok da Saraybosna'da geçirmişti. Orası büyük yıkılışın dünyanın gözü önünde oynanan son kanlı perdesiydi. Acıdan çok isyan ve utanç veriyordu. Alman gazeteci öldürüldüğünde oradaydı. Üstelik bir gece önce küçük bir gazeteci grubu dışarıda birbiri ardına atılan silahların artık umursamaz oldukları gürültüsü arasında birlikte erik rakısı içip sohbet etmişlerdi. Kitaplardan, tarihten, tanıklıklardan öğrendiği, teorik olarak bildiği, daha doğrusu bildiğini sandığı her şey burada sınanıyor, pekişiyor, kana, ölüme, acıya dönüşüyordu. İnsanların aralarındaki farklılıkları, dinsel, etnik, siyasal, sınıfsal hangi türden olursa olsun, böylesine amansız bir kine ve düşmanlığa nasıl dönüştürdüklerini, daha dün kapı komşuları olan insanları, çoluk çocuk, genç yaşlı demeden nasıl öldürdüklerini, kadınların ırzına sadece zevk, sadece aşağılamak ve işkence için değil, ırkların çoğalması için de nasıl böyle hayasızca geçebildiklerini kavramaya çalışıyordu. Sayfa 408. Irak'ta savaş, televizyon ekranlarından seyredilen bir Yıldızlar Savaşı oyunu, bir havai fişek gösterisi, evrenin büyük patlamayla yaratıldığı anın sanal tekrarı gibiydi. Bir de Saddam'ın yüzü ve resmi bildiriler. Savaşın gerçek yüzü, görülemediği, sanal alemde geçtiği halde bütün bir ülkeyi, zavallı bir halkı acılara boğduğu için de dehşet vericiydi. Saraybosna'da ise inanılmaz ölçüde gaddardı. İnsana olan sevgiyi, umudu öldürecek kadar insanlık dışıydı. 10 yıl önce, hatta belki de 5 yıl önce, henüz Umut'un ölümünü, Arı'nın ölümünü, Ömer'in çöküşünü yaşamadan evvel, içi bu kadar ıssızlaşmamışken, kafası ve yüreği böylesine nasır bağlamamışken, orada gördüklerine dayanamazdı. Şimdi dayanıyordu. Ta ki bir gün, yerde kanlar içinde yatan annesinin cesedinin başında, kucağındaki kedi yavrusuna sarılmış, sessiz sessiz ağlayan küçük kızı görene kadar. Kahrolası, aşağılık bir mesleki refleksle fotoğraf makinesinin deklanşörüne bastığında yüreğindeki nasırın acıdan ve isyandan çatladığını, içindeki ıssızlığın gök gürültüsünden beter bir gürültüye dağıldığını hissetmişti. İyileştim diye düşünmüştü. Yeniden insanlaşıyorum. Fotoğraf enfesti, olağanüstüydü. Yılın fotoğrafı olmaya aday demişti Andre telefonda. Lütfen buraya bir başkasını yolla. Hemen dönmeme izin ver diye hıçkırmıştı. Sorun değil, fiyakalı iş diye oraya gelmek isteyen çok. Ama ben seni memnun olduğunu sanıyordum. Mümkün olduğu kadar uzun kalmak istediğini söylemiştin. Evet ama artık dayanamıyorum. Aynı günde o fotoğrafın onlarcasını görmeye de, çekmeye de dayanamıyorum. Dönerken yılın savaş fotoğrafındaki küçük kızı da birlikte götürmeyi, evlat edinmeyi düşünmüştü bir an. Sonra kendinde o gücü bulamamıştı. Yeni bir çocuk, yeni bir hayat, yeni bir umut, yeni bir başlangıç demektir. Buna cesaretim yok. UNICEF'in Saraybosnalı çocukları kurtarma eylemi tüm engellere ve güçlüklere rağmen sürüyordu. Komiteyle ilişkiye geçmeye karar vermiş, çocuğu bulmalarına yardımcı olmuş ama bir daha görmek istememişti. Yüzünü görürse dayanamayacağından korkuyordu. Paris'e ancak baharın ilk günlerinde dönebildi. Falin'de Moskova'ya dönmeye hazırlanıyordu. Paris'te sürekli kalmak niyetinde olduğunu sanıyordum Saşa. Ben de öyle sanıyordum. Ama gitmek zamanı geldi. Herkes ölmek için kendi toprağına dönmek ister. Ülkemiz bütün dünyadır. Vatanımız enternasyoneldir bizim. Dizelerini, gırtlığını paralaya paralaya, yürekten inanarak söylemiş olanlar bile. O gün yaklaştı mı Saşa? Hani iyiye gidiyordu hastalığın? Falin'i Moskova'da bir konferansta ilk gördüğü günü hatırlıyor. Ben ötekiler gibi değilim. Düşünüyorum, tartışıyorum, eleştiriyorum diyen mağrur halini. Bu tavrı önce sinirini dokunmuştu. Sonunda sen de çarkın dişlisi değil misin? Eleştirinin, sorgulamanın sınırları nereye kadar gidebilir? Sonraki günlerde ilk olumsuz izlenimleri silinmiş, adamın sorularının gerçekten derin olduğunu anlamış, bütün bu sorularla birlikte Marksist olabilmenin, komünist kalabilmenin güçlüğünü ve erdemini kavramıştı. Sonra Paris'te onu dinlemeye, aslında görmeye gittiği konferansta adamı izlerken yakışıklı olduğunu fark edişini hatırlıyor. Zayıflamıştı. Yüzüne, bakışlarına o derin anlamı, gizli ışığı veren şeyin ölümün tohumu, bir tümör olduğunu anlayamamıştım. Paris sokaklarında birbirlerine sokulmuş dolaşıyorlar. Işık ışık bir Paris gecesi. Notre Dame'ın önündeki küçük alana yerleştirilmiş sıralar henüz boş. Paskalya mıydı yoksa Noel mi? Ayine katılması beklenenlerin dışarıda da oturabilecekleri hesaplandığına göre Paskalya olmalı. Boş sıralardan birine ilişip gecenin içinde parlayan aydınlatılmış katedrali seyrediyorlar. Hemen altında durduğun zaman insanın üstüne yıkılacakmış gibi oluyor diyor Falin. Yükseğe bakmak insanda ezilme duygusu yaratır. Tıpkı Tanrı'yı düşünmek, gözlerini gökyüzüne kaldırıp Tanrı'ya yakarmak gibi. Tanrı'ya inandığını bilmiyordum. İnanmıyorum zaten. Zoraki değil, gerçek bir ateistim ben. Komünizmin çocuğu olmasaydım da bu kafayla inanamazdım Tanrı'ya. Demek istediğim şu ki, yükseklik, büyüklük, görkem insanı ezer. Semavi ve dünyevi bütün imparatorlukların, bütün devletlerin, bütün diktatörlüklerin görkemli anıtlara, göklere yükselen tapınaklara, paha biçilmez taçlar, göz kamaştırıcı giysiler ve takılar içindeki büyücülere, rahiplere, başbuğlara, imparatorlara gereksinim duyması da bundandır. Ya bizim imparatorluk Falin? Bizimki de öyleydi. Hepsinden daha görkemli anıtlarımız, bilinmeyen tanrılara adanmış topraklarımız, biz fanilerin katına asla inmeyen kutsal ve dokunulmaz politbüro üyelerimiz, hatta engizisyonumuz. Peki neden? Bütün bunları değiştirmek için yapılmadı mı devrim? Amaç buydu kuşkusuz. Ama sorun o ki, devrime katılan insanların bile yükseklere bakmaya, yeni tanrılar yaratmaya ve onlara tapınmaya ihtiyaçları vardı. Bu kadar inançsız mısın? Yine yanlış. Tam tersi. Sonuna kadar inançlıyım. Sistemi en ağır eleştirdiğim zaman da, bunları söylerken de bir gün ütopyanın gerçekleşeceğinden ve ütopya olmaktan çıkacağından, yeni ütopyalar doğacağından, yani Marksizmin özünden hiç kuşkuya düşmedim ben. Hiç inkarcı olmadım. Yanındaki kadına sıkı sıkıya sarılıyor. Şu görkemli katedrale bak. Notre Dame'ın önünde dünyevi ve semavi, bu sözcükleri tekrarlamayı çok seviyor besbelli, diktatörlerin, papaların, kralların, imparatorların emriyle çok kişi asıldı ya da yakıldı. Şimdi sen ve ben, ikimiz burada oturmuş, karanlığın içinden bir ışık gibi göğe yükselişini seyrediyoruz. Hoşumuza gidiyor. Adandığı Tanrı'ya inanmasak da estetik bir haz duyuyoruz. Tanrılar da eskiyor canım. Hepsi eskiyip de artık yenilerine ihtiyaç kalmadığında, insanlar tapınaksız, tanrısız, barış içinde ve mutlu yaşayacak, gelişmişliğe ulaştıklarında bizim ütopyamız gerçekleşecek. O zaman yeni ütopyalar doğacak kuşkusuz. Vücuduna değen vücudun ne kadar zayıfladığını düşünüyor, korkuyor. Falin hastalığından etkilenmemiş görünüyor. En iyi türünden, en ağır ilerleyeninden demişti, doğru mu? Hadi biraz yürüyelim, nehre kadar gidelim. Çok banal bulabilirsin ama bu şehrin en sevdiğim yeri Sen kıyılarıdır. Benim gibi Fransız okullarında okuyup Fransız kültürüyle yetişmiş frankofiller Paris'i görmeden de neredeyse kendi kentlerinden daha iyi tanırlar. Kafelerini, köprülerini, caddelerini, anıtlarını, heykellerini, parklarını ve tabii ki Eyfel Kulesi'ni, Sen Nehri'ni, hınzır Fransızlar, ülkelerini sevmeyi de, sevdirmeyi de iyi bilirler. Nehre doğru yürüyorlar, sevdikleri şehri içlerine çekiyorlar. Bir gün bu şehri bırakıp gideceklerini ikisi de biliyor. Nerede ölmek isterdin şair? Önce İstanbul'da, sonra Moskova'da, sonra Paris'te. Dizeyi önce hangisi hatırlamıştı? Herhalde ben diye düşünüyor Ülkü. Sık tekrarladığım bir şiirin parçasıydı. O gün yaklaştı demek. Ayrılma günü geldiğinde, üniversitede dersler kesildi dedi Falin. Birkaç doktora öğrencisi vardı, onları da bir arkadaşa devrettim. Artık buralarda sürünmem için bir bahane kalmadı. Sonra Rusça sürdürdü konuşmasını. Sevda sözlerini kendi diliyle söyler, duygularını Rusça dile getirirdi. Seninle güzel şeyler yaşadık Ülkü. Yazık ki geç kalmıştık. Ama geç de olsa hiç yaşanmamış olmasından çok daha iyiydi. Aşk, yaşam, ölüm. Her şeyi yaşamak güzel. Belki de dünyaya gelmemizin tek amacı bu. Yani her şeyi yaşamak, bütün yaşadıklarımızla zenginleşmek, sonra da ölmek. Başka türlü söyleyecek olursam, kendinden başka hiçbir amacı, hiçbir anlamı yok yaşamın. Biliyor musun, seni seviyorum. Seninle de zenginleştim ben. Dudaklarına kondurduğu öpücük tutkulu değil, dostçaydı. Falin'in bulaşıcı bir hastalığı varmışçasına irkildi. Kanser bulaşıcı değildir oysa. Tabii ki biliyordum bunu. Falin'in içindeki ölümdü beni irkilten. Ölüm bulaşıcı mıdır? Adamın irkildiğini fark etmesinden korktu, utandı. Falin'e sıkı sıkıya sarıldı, dudaklarını dudaklarına yapıştırdı. Evet, güzeldi Falin, ben de çok şey kazandım, teşekkürler. Şimdi bindiği salaş tekne Bozcaada'ya yanaşırken Falin'in herkes ölmek için kendi toprağına dönmek ister dediğini hatırlıyor. En son ne zaman gelmiştim bu adaya? 1976 olmalı. Çok iyi hatırlıyor. Kıbrıs olaylarından 1-2 yıl sonraydı. Kıbrıs çıkartmasının ardından adalarda son kalan Rumların önemli bölümü de mallarını mülklerini yok pahasına satıp ülkeyi terk etmişlerdi. O zaman Bozcaada'ya Ömer'le birlikte gelmişlerdi. Sadece birkaç gün kimseye haber vermeden küçük bir kaçamak yapmak için. Yaz aylarıydı. Yıllar yıllar sonra ilk kez yüz binlerce kişinin, işçilerin, aydınların, gençlerin, halkın katılımıyla meydanlarda kutlanan 1 Mayıs zaferinin sarhoşluğu henüz geçmemişti. Ömer'in benzetmesiyle duvar yıkılmamış, duvarın altında kalmamışlar, öte yana atlamışlardı. Umutlu, inançlı, gururluydular. Ömer bile küçük bir tatil hak ettiğine inanıyordu. Ada hayal kırıklığına uğratmıştı. Eskilerin anlata anlata bitiremedikleri Rum meyhanelerini yerinde yerler esiyordu. Sözcüğün benzetme anlamıyla değil, gerçek anlamda yerler diye düşünmüştü ülkü. Gerçekten de dört bir yandan üfüren rüzgar geldikleri küçük tekneyi nasıl sarsmışsa adayı da öyle sarsıyordu sanki. Rıhtımda nasılsa kalmış meyhaneden çok kahveyi andıran tek tük balık lokantalarından birine oturmuş, adalıdan çok doğuluya benzeyen garsona balık ve rakı ısmarlamışlardı. İki yanında mermer basamaklı güzel Rum evlerinin bakımsız da olsa hala korunduğu merdivenli kaldırım taşlı sokaklarda gezerken kapılarının önüne oturmuş, dantel ören ve sohbet eden rahat adalı kadınlarla kendilerini gördüklerinde arkalarını dönen, kaçan, siyah örtülü kadınlar arasındaki uyumsuzluk dikkatlerini çekmişti. Ömer'in tanıdığı adalı bir öğretmen, Kıbrıs çıkartmasından sonra Rumlar adayı terk ettiler. Yerlerine Siirt'ten mi, Bitlis'ten mi, işte o taraflardan gelenler yerleştirildi. Bir tarikat şeyhi vardı, Plaboğlu mu ne, onun müridi de adaya doluşmuştu. Bozcaada elden gitti gider, güzelin bağlar bile sökülüyor demişti. Ada yine de güzeldi. Hani cami yıkılmış ama mihrabı yerinde kalmış denilen bir güzellik. Aradan 21 yıl geçmiş. Bindiği feribot iskeleye yanaşırken burnun üstündeki kaleye, ardında üst üste yığılmış gibi duran, onarıldığı ilk bakışta görülen evlere, güzelleşmiş, yeşillenmiş köye bakarak Cem'in belki de iyi bir seçim yaptığını düşünüyor. Falin de Moskova'ya döndükten sonra kendini büsbütün yalnız hissettiği, Paris'te kalıp kalmayacağına, yaşamını nerede sürdüreceğine ya da sürdüremeyeceğine karar verebilmesi hiç de kolay olmamıştı. Karar verebildin mi peki? Hala beklemede değil miyim? Buraya gelmem bile soruya cevap aramak için değil mi? Bir gün gazeteye gitmiş ve artık dost oldukları Andre'nin odasına girip ben işten ayrılmak istiyorum Andre demişti. Daha doğrusu işimi seviyorum ama Paris'ten, Fransa'dan ayrılmak istiyorum. Bu sözleri söyler söylemez aslında ne istediğini bilmediğini, huzursuzluğunu, kararsızlığını, yalnızlığını böyle dile getirdiğini anlamıştı. Paris artık onu zorluyordu. Arının öldürülmesini izleyen ilk günlerin bütün duyguları uyuşturan acısından ve Saraybosna günlerinin tüm kişisel duyguları, sorunları geriye iten dehşetinden sonra Paris'e döndüğünde bu kenti arınla özdeşleştirdiğini, Paris tutkusunun aslında arına duyduğu saplantılı tutkudan kaynaklandığını fark etmişti. Artık arın yoktu, Falin bile yoktu. Paris'te yok oluyordu. Andre her zamanki gerçekçiliğiyle. Yıllık iznini kullan önce. Ayrıca Saraybosna'daki başarılı çalışmaların yılın fotoğrafı seçilen işin gerekçesiyle fazladan ücretli izin hakkı da tanıyabilirim sana demişti. Nereye gitmeyi planladığını sormuştu sonra. Belki Türkiye'ye derken ikircimliydi. Evet, Türkiye'ye iz sürmeye diyerek kendi sözünü kendine karşı pekiştirme ihtiyacı duymuştu. İz sürmeye... Geçenlerde sana kısaca anlatmıştım. Ben buralarda değilken Türkiye'de çok önemli bir gelişme olmuş. Sonradan dönünce öğrendim ve o döneme ait bütün Türkiye gazetelerini taradım. Ayrıca buradaki Türk gazetecilerden, tanıdıklardan da bilgi almaya çalıştım. İlk bakışta bir trafik kazası. Ege ve Akdeniz bölgelerine giden yollardan birinin geçtiği küçücük bir kasaba yakınında bir trafik kazası oluyor. Bir kamyon bir Mercedes'le çarpışıyor. Mercedes'tekilerden üçü hemen ölüyor. Ölenlerden biri Türkiye'de ülkücülerin reis dedikleri, devlete iç içe olduğu bilinen, Türk gladyosundan olduğu kuşku götürmeyen, burada Fransa'da da uyuşturucu ve mafya işlerine karışmış, CIA bağlantılarından söz edilen bir adam. Öteki bir polis şefi, yaralı olarak kurtarılan ise, PKK'ya karşı savaşta devletten yana tavır alıp korucu olmuş bir aşiretin, yani PKK'ya karşı ordunun yanında savaşmaları için silahlandırılmış köylülerin reisi bir herif. Üçüncüsü de bir kadın. Başka birileri daha var mıydı? Arkadan ikinci bir araba geliyor muydu? Nereden gelip nereye gidiyorlardı? Arabada bulunan suikast silahları kimler için, ne amaçla hazırlanmıştı? Onlarla ilişkide olduğu, hatta bir gece önce birlikte oldukları söylenen bakanın olaydaki yeri nedir? Bütün bunlar hem biliniyor hem bilinmiyor. Uzatmayayım, karışık bir olay. Ama benim basından falan izlediğim kadarıyla Türkiye toplum olarak ilk kez ayağa kalkmış, ilk kez devlet tapıncı ve tabusundan kurtulmuş durumda. Biraz da olsa ben de ilgilendim konuyla. Süsürlük deniyor galiba. Ülkü kendini tutamayıp güldü. Adamın Arın Murat'ın adını da Arin Müre olarak söylemekten bir türlü vazgeçemediği gelmişti aklına. Süsürlük değil, susurluk. Ah Andre, ben buralardan gitmeden başın Türkçeyle derde girmekten kurtulamayacak. Neyse işte, ben işin daha çok sivil toplumun uyanışı ve olaya karşı başlatılan geniş protesto eylemleri yönüyle ilgileniyorum. Devlet içinde dönen pis işlere gelince, İtalyan gladiyosu bunun en iyi örneği. Ama orada sivillerden birkaç yüz, ordudan bini aşkın kişinin görevden alınıp temizlenmesiyle, elebaşıların bulunabildiği kadarıyla cezalandırılmalarıyla, en önemlisi de devletin derinlerindeki o uğursuz çekirdeğin temizlenmesiyle bir ölçüde başa çıktılar galiba. Yine de bir şeyler mutlaka kalmıştır. Bütün bunlar Soğuk Savaş döneminin, ABD'nin, CIA'nin armağanları dünyaya. Benim anlamadığım, senin ne aradığın. Gazetecilik damarın tuttuysa o zaman işi bırakma isteğin neden? Hani gazetecilikte sezginin ne kadar önemli olduğunu hep söylersin ya, işte öyle bir şey. Garip bir sezgiyle Arı'nın öldürülmesiyle Susurluk arasında doğrudan olmasa da dolaylı bir bağ olduğunu düşünüyorum. Büro'nun alanı çok farklıydı bildiğim kadarıyla. Senin anlattığın olay, devlete sızmış çetelerle ya da başka türlü söyleyecek olursak, devlet içindeki gizli çekirdeğin kullandığı çetelerle ilgili görünüyor. Ülkü adamın Murat'a Müra deyişini düzeltmeye niyetlenirken, bunun anlamsız bir inat olduğunu düşünüp vazgeçti. Arın Murat'ın devletteki gerçek görevlerinin, senin deyiminle alanının ne olduğunu tam bilmiyorum. Devlet aygıtına dış işlerinden girmişti. Sonra bir ara başka görevlere aktarıldığını söyledi. Birlikte yemek yediğimiz o korkunç gece, son gecemizde yani, derin devletin hukuk dışı işlerinden haberdar olduğunu, zaman zaman en azından planlama ve karar süreçlerinde sorumluluk yüklendiğini üstü kapalı da olsa anlattı. Bilirsin Andre, bürokrasinin ve devletin en üst kademelerine kadar çıkmış birinin ortak suçlara bulaşmaması pek de olanaklı değildir. Bir gün çamurluktan kurtulmak isterse de kolay kolay bırakmazlar. Çok şey biliyordur çünkü. Arın bunları anlatmak istemişti bana sanırım. Sezgilerim, katillerin izinin Susurluğa kadar gittiğini söylüyor bana. Seni tutmaya çalışacak değilim dedi Andre. Yine de söylediğim gibi istifa etmek yerine uzun bir izin kullan. Kendine de dikkat et. İşler senin dediğin kadar karışık ve ciddiyse unutma ki birileri Mürad'daki bilgilerin sende olduğunu sanıyordur. Son zamanlarda evi falan yoklayan oldu mu hiç? Bildiğim kadarıyla hayır. Ya beni ciddiye almıyorlar ya da hakkımda yeterince bilgi var ellerinde. Paranoya diyeceksin ama bir ara Arın'la o gece yemekte konuştuklarımızın tümünün banda alınmış olabileceğini düşündüm. Hala da düşünüyorum. Bu işler çok kolaydır biliyorsun. Masanın altına yerleştirilmiş küçük bir ses alma aygıtı sorunu çözer. Türkiye'ye 1997 yılının Temmuz ayında dönebilmişti ancak. İz sürmeye mi? Belki evet, belki hayır. Arın öldükten sonra iz sürmenin ne anlamı vardı ki? Üstelik konuya yoğunlaştıkça Türkiye'de suikastlerin, siyasal cinayetlerin ne kadar yaygın olduğunu, her gün onlarca kişinin öldürüldüğü, şehit olduğu, öle geçirildiği, faili meçhule kurban gittiği bir ülkede ölümün eski anlamını ve önemini yitirdiğini anlayıp umutsuzluğa kapılmıştı. Yine de Erim'i ve Cem'i aramıştı döner dönmez. Erim'le İstanbul'da görüşmüşlerdi. Ona olaya ilişkin ne biliyorsa, özel konular hariç hepsini anlatmıştı. Erim'in de yeni tanıştığı karısının ısrarlı davetini reddedememiş, birkaç gün evlerinde bile kalmıştı. Cem İstanbul'da yoktu. Bağcılık, şarapçılık hayallerini gerçekleştirmeye Bozcaada'ya gitti. Artık yılın önemli bir bölümünü orada geçiriyor demişti Erim. Cem'i telefonla aradıklarında hep birlikte Bozcaada'ya gelmeleri, hiç değilse Ülkü'nün mutlaka gelmesi için o kadar üstelemişti ki kıramamış, Türkiye macerasının son durağına onu yerleştirmişti. 1997 Temmuz'uydu. Uçaktan inerken içinde ne merak, ne heyecan, ne sevinç, ne de keder vardı. Neden geldiğinin, ne umduğunun cevabı bile yoktu. Tanıdık bir ülkeye iş için gelmiş gibiydi. Pasaport kontrolünden geçerken görevlinin ayrıca Türk pasaportu olup olmadığı sorusuna hayır cevabı verdi. Bilgisayarda adını aramasını yine aynı ilgisizlikle izledi. Umut'un ölümü sırasında Türkiye'ye gelirken arının hakkındaki bütün giriş çıkış kısıntılarını bilgisayardaki bütün özel işaretleri sildirdiğini, sicilinin temizlendiğini biliyordu. Pasaport kontrolündeki memnun uzattığı pasaportu teşekkür ederek aldı. Bavulunun gelmesi için epeyce uzun zaman bekledi. Yurt dışında çalışan işçilerin izin ayıydı, ayrıca turizm mevsimiydi. Havaalanı ana baba günüydü. Hizmetler aksıyordu. Tam bavulunu bırakıp gitmeye, sonradan aldırmayı niyetlenmişken, eski kahverengi valizin akar bagaj bandı üzerinde kaymaya başladığını gördü. Valizini kapıp kapıya yanaşmış taksilerden ilkine atladı. Gazetede çalışanların Türkiye'ye geldiklerinde kaldıkları Taksim'deki orta halli otelin adresini verdi. Sayfa 416. Trafiğin en yoğun olduğu saatlerdi. Havaalanını şehre bağlayan yolun iki yanında, çoğunun üstünde çatı yerine demir filizler olan tuğlu duvarları sıvasız, badanasız, ebedi inşaat halinde tamamlanmamış görünümlü evler vardı. Eski gecekondu mahallelerini andıran, sokakları tozlu, çamurlu, düzensiz, yeşilsiz, darmadağınık çirkin semtlerin, mahallelerin, duvarları neredeyse çevre yoluna dayanmış sefertası gibi kat kat, küçük pencereli, kasvetli apartmanların arasından bayram yerlerindeki çarpışan otomobilleri andıran bir trafik serine kapılmış gidiyorlardı. Şoför İstanbul'un trafiğinden şikayet ediyor, bu yıl okullar tatil olduğunda yaz aylarında da ferahlama olmamasına şaşıyordu. Bu gidişle bir gün olduğumuz yerde kalacağız, hiçbir araç kıpırdayamayacak diyordu. İstanbul'a 15 yıl önce gelmişti, 15 yıl önceki İstanbul'u arıyordu. Sayfa 416. Ben de geçmişi arıyorum diye düşünüyor şoför konuşurken. 20 yıl öncesini, 30 yıl, 40 yıl öncesini arıyorum. Sürmeye geldiğim iz aslında ne arının katillerinin ne de başka bir cinayetin izi. Kaybettiğim bir başka izin, kendi geçmişimin ayak izlerinin peşindeyim ben. Taksim'e Levent üzerinden çıkabilir miyiz diye soruyor şoföre. Siz nasıl istersiniz ama yol epeyce uzar, taksimetre fazla yazar, sonra söylemedi demeyin. Önemi yok. Yıllar önce orada oturmuştum. Çocukluğum da orada geçmişti zaten. Hangi Levent? Birinci Levent. Nasıl emredersiniz? Çevre yolunun bir ayrımından, hepsi iş yeri olmuş, sık ve yüksek apartmanların arasından geçen bir yola sapıyorlar. Buraları tanıyamıyor. Umut'un ölümüne geldiğinde de geçmemişti buradan. Şoför Esentepe'de olduklarını, yolun metro inşaatı yüzünden şimdilik buradan geçtiğini söylüyor. Dutlukları hatırlıyor. Dutluklar, kırlar sol yanda, gazeteciler mahallesi diye bilinen evler, bitişiğinde yapı usta okulu, onun yanında zincirli kuyu mezarlığı, karşı köşede ne olduğunu hatırlayamadığı küçük bir fabrika, biraz ileride eczacıbaşı vardı. Şişli Camii'ni geçince karşı taraftaki Şişli garajından likör fabrikasına kadar birkaç küçük villadan başka bina yoktu eskiden. Büyükdere Caddesi dutlukların arasından geçerek Levent'e ulaşırdı. 4 yıl önce de buralar değişmişti ama o gelişinde küçük ev hariç hiçbir yeri görmemişti gözü. Çevresine hayretle bakıyor. Taksiyle gelmeseydim tanımayabilirdim, yolumu kaybedebilirdim. Birinci Levent'teyiz diyor şoför. İçeri gireyim mi? Evet lütfen, çarşıya girin. Oradan doğru aşağıya. Tam nereye gitmek istediğimi tarif ederim size. Çarşıyı bulursak gerisini biliyorum. İki yanında bitişik nizam, altı dükkan, iki katlı, küçük salaş binaların bulunduğu çarşı yolundan geçip küçük bir meydana çıkıyorlar. Şu çiçekçilerin önünden doğru aşağı inelim. Lütfen, ağır ağır, olur mu? Etrafına şaşkınlıkla bakıyor. Burası mıydı çocukluğumun, genç kızlığımın ülkesi, küçücük oğlumun barınağı, sevmesini bir türlü bilemediğim, memnun etmeyi beceremediğim anamın son sığınağı. Evler yine aynı yerdeler, bahçeler, sokaklar da öyle. Sadece insanlar değişmiş ve insanlarla birlikte her şey. Evler yine aynı yerdeler ama renkleri, biçimleri, havaları bir başka. Kimi televizyon stüdyosu, kimi otomobil galerisi, kimi dershane, kimi kebapçı ya da gece kulübü. Artık işlerinde kimse oturmuyor. Kimse komşuluk yapmıyor. Pazar sabahları sobalarda sucuk kızartılıp, akşamüstleri konu komşu hep birlikte çaylar içilip kurabiyeler yenmiyor. Daracık, yemyeşil sokaklarda çocuklar yakar top, üç dönme, 15 şap şap uzun eşek ya da ağaçlar arasına girilmiş filelerle voleybol oynamıyor. Buradan sağa dönelim şoför bey, sonra sola ve yine sola. Şurada bir dakika durun lütfen, hemen geliyorum. Küçük ev, bir doğal afetten sağlam kurtulmuş tek yapı gibi 40 yıl önce nasılsa öyle, zamana ve değişime karşı direniyor. Üzerlerinde kalp biçim ışık delikleri olan ahşap pancurlarının boyaları dökülmüş. Bahçedeki bodur güller, hanım elleri, çardak asması, beyaz zambaklar, fil bahriler, bahçe çiti yerine geçen taflanlar, kuş üzümleri, mor salkımlar, yeşil bir yumak gibi birbirine geçmiş. Bomboş, bırakılmış, terk edilmiş. Belli ki artık orada kimse yaşamıyor. Hiçbir küçük kız arka bahçeye açılan verandada oturup yıldızları seyretmiyor. Kedi yavruları merdiven basamaklarına serilip güneşlenmiyor. Hiç kimse ayaklı bir lambanın solgun ışığında gece yarılarına kadar çocuk paltolarına miki fare ve ördek motifleri aplike edip yakalara teyellemiyor. Orada artık hiçbir genç kız telefonun başına mevzilinip sevgilisinden gelecek, hayır gelmeyecek telefonu saatler boyunca beklemiyor. Orada hiçbir küçük çocuk 20 yıl sonra gelecek ölüme hazırlanmak üzere ilk adımlarını atmıyor. Ve orada hiçbir yaşlı kadın kendisini terk etmiş evlatları ve ölü torununun acısıyla ağlamıyor. Yeşillikler arasında gizlenmiş derme çatma, tahtaları kopmuş, boyaları dökülmüş ahşap bahçe kapısını hiç aramadan içgüdüsel bir yönelişle buluyor. Sokak kapısını uğramadan arka bahçeye doğru yürüyor. Orada babamın özenle diktiği kırmızı turplar, soğanlar, tere, maydanoz, kıvırcık salata ve çeşit çeşit meyve fidanları vardı. Elma, ayva, şeftali, kiraz, dut ve erik ağacı fidanları. Diktiği fidanların büyüyüp ağaç olduğunu görememişti. Meyveleri biz topladık. Bakımsızlıktan ve yaşlılıktan kurumaya yüz tutmuş hanım elinin sardığı veranda çardağı yıkıldı yıkılacak. Dalları, yaprakları eliyle açarak birkaç basamak merdiveni tırmanıp verandaya çıkıyor. Kırmızı beyaz yollu eski tahta şezlong verandanın bir kenarına atılmış öyle de duruyor. Ömer, örgütün ve inançlarının emrine uyup bizi bırakıp yurt dışına çıktığı gün, havaalanından dönüşte Umut'la bu şezlongta oturup hüzünlenmiştik. Verandaya açılan kapının yere kadar uzanan ahşap kepenklerinden biri mandalından kurtulup açılmış. Burnunu cama dayayıp, İki elini yüzünün iki yanına siper edip içeri bakıyor. Birkaç parça tanıdık eşya, ayaklı bir gece lambası, bir eski kübik koltuk, ayağı kırık üç ayaklı bir sehpa, yırtık soluk bir kilim. Demek ki evi satmamışlar. Ev satılmadığı için neden sevindiğini, neden içinin aydınlandığını anlayamıyor. Evin bütün bırakılmışlığına, çökmeye terk edilmişliğine, yalnızlığına rağmen yaydığı ışık, hiç dönülmeyecek, geri gelmeyecek, uzak ve güzel bir geçmişin gizli soluk ışığı içine sıcacık bir mutluluk veriyor. Babasının sık sık tekrarladığı dizeler geliyor aklına, anımsıyor. Kendi kendine gülümseyerek küçücük bir değişiklikle tekrarlıyor. Orada bir ev var uzakta. O ev bizim evimizdir. Oturmasak da, yaşamasak da o ev bizim evimizdir. Mis gibi kokan çiçekli bir hanım eli dalı koparıyor. Veranda kapısının tahta kebengini özenle kapatıyor, şezlongu duvara dayıyor. Ağır ağır kapıda bekleyen taksiye doğru yöneliyor. Sizi beklettim. Uzun yıllar önce bu evde yaşamıştım. Anlarsınız. Şoför anladığını başını sallayarak saygılı bir sessizlikle belli ediyor. Annesinin yaşadığı huzur evinin adresini kız kardeşinden almıştı. İstersen birlikte gidelim. Sapa bir yer. Seni arabayla götürürüm demişti Ülker. Nişantaşı'nda her gün bir yenisi açılan kafe barlardan birinde buluşmuşlardı. Eskiden olsa evine çağırmadığı, çocuklarıyla tanıştırmadığı, hiç değilse yarım ağızla kendisinde kalmasını teklif etmediği için biraz burulur, alınırdı. Ama artık umursamıyordu. Ülker'in büyük bir holdingde tanıtım müdürü mü, pazarlama bölümü şefi mi, her neyse, önemli bir görevi olan kocasının kendisine hiç hoşlanmadığını, daha doğrusu çekindiğini biliyordu. Adamın gözünde vatanını, evini, kocasını, evladını terk etmiş, komünist kadındı o. Kendisi yüzünden kardeşinin de kocasına karşı eksikliği, ayıplı kaldığını, adamın küçük çapkınlıkları ve kaçamakları ne zaman sorun olsa fıkradaki "ama siz de Kızılderilileri öldürdünüz" misali ablanın durumunu unutma. "Evlendiğimiz zaman her şeyi biliyordum ama sineye çektim. Evlilik iki taraflı sineye çekme ve uzlaşma sanatıdır" dediğini annesinin dedikodularından öğrenmişti. Ülker süslüydü, bakımlıydı, güzel giyinmişti. Yeni model bir BMW kullanıyordu. Ablasıyla ya da sık sık çalan cep telefonunda konuşurken "aman tanrım, ah inanmıyorum, sen nasılsın, öptüm, kendine iyi baklı" yapay bir dil kullanıyor. Özel üniversitelerden birinde okuyan ikiz kızları Ebru ve Elvan'dan söz ederken Ülkü'nün sinirinde okunan yapmacık bir ses tonuyla "benim ikiz kanaryalarım" diyordu. Kızlarını teyzeleriyle tanıştırmak isterdi tabii. Ama ikiz kanaryalar hem İngilizcelerini geliştirmek hem de tatil ve biraz da alışveriş yapmak için İngiltere'deydiler. Kardeşi kendi cilt yapısının annelerini çektiğini, bu yüzden de çabuk buruştuğunu, yüzünü Türkiye'de yeni denenmeye başlayan bir yöntemle hiç bıçak altına yatmadan gerdediğini anlatırken, "eskiden de ortak konumuz yoktu" diye düşünmüştü Ülkü. Abuk sabuk şeyler için sık sık tartışırdık. "Yeni ayakkabılarımı benden önce giyip eskitir, en sevdiğim, en güzel giysilerime el koyardı. İç çamaşırlarımı bile kurtaramazdım. Bana ait eşyaya dokunmamasını, en azından izin istemesi gerektiğini söylediğimde kıyamet kopar, haksız ve edepsiz görünen ben olurdum." Annelerinin gözdesi, "İpek kızım ya da prensesim" dediği Ülker'di. Huyları suyları kadar yüzleri, bedensel özellikleri de benzerdi onların. Bu yüzden de birbirlerine en fazla kızdıkları zaman bile düşmanlaşmazlar, hemen barışırlardı. Zaten ikisi de çabuk parlayan memnuniyetsizliklerini ve tepkilerini salya sümük ağlayarak, bağırarak gösteren bir bakım oldukça kolay insanlardı. Annesinin kendisine kızdığı bir gün öğretmen arkadaşına, "ne domuzdur bu Ülkü, hem de taş gibidir. Babası öldü, gözünden bir damla yaş akmadı. Küçücük kızken kolu bacağı kırıldı, dişini sıktı, ağlamadı. Biz hepimiz yufka yürekli, hisli insanlarızdır. Bu kız nereden çıkmış bilemiyorum vallahi" dediğini duymuş, yine haksızlığa uğradığını düşünmüş ama hiç renk vermemişti. Asıl bu haksızlığa uğraşmışlık duygusu yüzünden kızardı Ülker'e. Şimdi karşısında oturmuş, kahvesini yudumlarken cilt gerdirme yöntemlerinden fitness center'lara, Hilton Oteli'nin yüzme havuzunun kuru kalabalıktan ve düşük manken kızlar yüzünden artık girilmez olduğundan, sosyete haberleri ve dedikodu dergilerinden birinde son katıldığı toplantının en şık kadını seçildiğine kadar bir sürü saçma sapan konudan söz ederken, kardeşini onu artık hiç kızdırmadığını, hatta onu sevimli bulduğunu düşündü. "Demek ki artık büsbütün ilgisizim. Anneme yalnız gitmem daha iyi olur" dedi. "Sen sık sık gidiyorsundur nasıl olsa. Adresi kolay bulurum, merak etme. Nasıl olsa bütün taksiciler bilir orayı." Bir an duraksadı, söyleyip söylememekte ikircimlendi. Sonra, "küçük eve uğradım, satmamışsınız" dedi. "Satmadık. Annem son anda vazgeçti. Oralar şimdi çok para ediyor. Onarıp süsleyip galeri, restoran, şirket merkezi falan yapıyorlar. Milyarlar teklif ettiler. Ama annem tam satış yapılacağı gün ben ölmeden satmayın diye tutturdu. Aman kalsın, zaten kaç yıllık ömrü var, üzmeyelim" dedi kocam. "Aslında iyi adamdır. Bana sorarsan annem senin bir gün gelip orada oturacağını düşünüyordu. Hala da öyle düşünüyor. Ben evi istediğiniz gibi kullanabileceğinizi, hiçbir hak istemim olmadığını söylemiştim son geldiğimde." "Biliyorum ama o kafasında başka türlü kurmuş işte. Neyse, önemli değil. Bizim ihtiyacımız yok. Her zaman alıcısı olan bir mülk o ev. Unutmadan söyleyeyim. Annem son birkaç yılda, hele de bu yıl çok değişti. Çok geriledi. Hani şu Reagan'ın hastalığı var ya, Alzheimer diyorlar. Tam olmasa bile o hastalığın belirtilerini gösteriyor. Nörologlara, psikologlara götürdüm. Çok ilerlemiş bir damar sertliği dediler. İlaçlar falan verdiler ama bence düzelme yok. Üzülme, kendisi bunların fazla farkında değil. Hayatından memnun. İlk anda seni tanıyamazsa korkma, yadırgama, hazırlıklı ol" diye söyledim. Taksi şoförü deniz gören 5 katlı orta karar bir otel görünümündeki binanın önünde durup da "aradığınız yer burası" dediğinde yüreğindeki kas katı soğuk kaygı yumağı birden dağılıveriyor. Huzur evi dendiğinde aklına gelen Darül Ceze benzeri bir düşkünler evi geldiğini çözemiyor. Avrupa'da gördüğü huzur evleri veya oralardaki adıyla yaşlı evleri de temiz, ferah, rahat yerlerdi. Huzur evlerinin kederi, boğuntusu, terk edilmiş duygusu binalarda değil, insanın yüreğindedir. Binanın giriş katındaki danışmaya yüreği çarparak ürkek adımlarla yaklaşıp annesiyle görüşmek istediğini söylüyor. Hava sıcak, bunaltıcı. Tahta bir sandalyeye bacaklarını alabildiğini açmış oturan, elindeki eski gazeteyle yelpazelenmeye çalışan, açık mavi önlüklü, pasaklı görünümlü hademe kadın, yüzüne bile bakmadan umursamaz bir sesle, "Hemen şuradaki lobide değilse, yukarı kattaki çay salonundadır," diyor. "Orada da yoksa odasındadır." Odanın yerini tarif ediyor. "Oradaki hademelere, temizlikçilere, hemşirelere münasip bir şeyler sıkıştırıver. Bahşiş ne kadar bol olursa bakım da o kadar iyi oluyor," demişti Ülker. "Bu sevimsiz kadında bir şeyler sıkıştırmam gerekenlerden biri mi acaba?" diye düşünüyor. Kadının ağzını yaya yaya lobi dediği yere bir göz atıyor. Birkaç yaşlı kadın ve yaşlı adam rahat görünümlü koltuklara oturmuş, kendilerinden daha genç insanlarla, ziyaretçileri olmalı, sohbet ediyor. Daha doğrusu karşılıklı susuyorlar. Hayır, annesi orada yok. Yukarı kata çıkıyor. Çay salonu denen yer, üç köşesinde eskimiş oturma takımları, birkaç sehpa, pencere işlerinde bakımsız çiçek saksıları, ortada dört tarafına iskemleler dizilmiş, birkaç küçük masa olan, ince uzun, büyüyecek bir oda. Bu kadar sıcak ve havasız olmasa hiç de sıkıcı ve sevimsiz sayılmaz. Pencerelerdeki neşeli desenli basma perdeler odaya otelden çok ev havası veriyor. İçerisi pek kalabalık değil. Belli ki yaşlılar sıcaktan kaçmış, odalarında dinlenmeye çekilmişler. Odanın en kuytu köşesindeki koltuklardan birine oturmuş, başı öne düşmüş, uyuklayan kadını hemen görüyor. Çevresinde kimse yok, yapayalnız. Yanına yaklaşmadan öyle uzaktan gözlüyor. Dudakları aralık, gözleri kapalı, başı önüne düşmüş haliyle 100 yaşında görünüyor. Nüfus kağıdına göre sadece 74 yaşında oysa. Hep Cumhuriyet eşi doğmakla övünürdü. Ağır ağır o tarafa doğru yürüyor. Ortadaki masalardan birine oturmuş, sıcaktan hiç etkilenmeden bezik oynayan yaşlı bir erkekle yaşlı bir kadın başlarını kaldırıp yeni gelenle ilgileniyorlar. "Kimi aramıştınız?" diye soruyor yaşlı adam. "Annemi görmeye geldim." "Hep sözünü ettiği öteki kızı siz misiniz?" "Evet, benim. İyi ki geldiniz. Sizi bir daha göremeyeceğinden korkuyordu. İnşallah tanır da sevinir. Son günlerde hafızası gittikçe zayıflıyor." Yaşlı kadının yanına gidip önünde diz çekiyor. O zaman annesinin uyumadığını, dalgın dalgın oturduğunu fark ediyor. "Ben geldim anne. Ben, Ülkü." Yaşlı kadın gözlerini açıp tam karşısındaki yüze boş bakışlarla bakıyor. "Ben geldim anne. Ülkü'yüm ben." Kadının gözlerinde belli belirsiz bir ışık peydahlanıyor. Giderek yüzündeki anlamsız bön ifadenin yerini zeki ve kurnaz bir bakış alıyor. "Yine atlattın onları demek. Seninle başa çıkılmaz. Çocukken de söylerdim hep." "Kimleri atlattım anne?" "Ölmüştün sen. Ölü biliyorduk hepimiz. O askerler, polisler de öldün sanıyorlardı. Ama ben hiç inanmadım öldüğüne." Gerçekten de ölü sandığı çocuğuna kavuşmuş gibi sarılıyor önünde diz çökmüş kadına. Ağlamıyor, gözlerinde yaş yok. Küçücük bir bebeği kollarında sallar gibi kızına sarılmış, ağır ritmik hareketlerle bir o yana, bir bu yana sallanıyor. Umut'un ölümü, farkındaysa arının ölümü, 12 Eylül günleri, benim yokluğum, yıllardır biriktirdiği acıları, korkuları kafasında birleşmiş, benim yalancıktan ölümüm olmuş diye düşünüyor Ülkü. "Ölmedim anneciğim, bak sapasağlamım, seni özledim, görmeye geldim." Annesine çocukluğundan beri anneciğim demediğini, böyle sevecen konuşmadığını düşünüyor. Ne tuhaf, ona sadece acıdığım zamanlar yakınlık duyabiliyorum. "Peki ölen kimdi? Ülker mi yoksa? Nereden çıkarıyorsun bunları? Ülker daha birkaç gün önce burada değil miydi? Bugün de gelmek istedi ama ben annem sadece bana kalsın diye getirmedim onu. Ölen falan yok anne, lütfen rahat ol." Çok da yaşlı görünmeyen, temiz giyimli, saçları yapılı bir hanım, "Üzülmeyin, anneniz her zaman böyle değil," diyor. Bir yandan sıcaklar, bir yandan sizi görmenin heyecanı, kafası iyice karıştı. Ama bu ölüm meselesini uzunca bir süredir takmış durumda. "Bir yakınınız öldü mü son zamanlarda?" "Son zamanlarda değil ama 4-5 yıl kadar önce benim oğlum öldü. Anneannesinin yanında yaşıyordu. Ben sürekli yurt dışında olduğum için daha çok annem büyütmüştü onu." Yaşlı kadın konuşulanları duyuyor ve algılıyor. "Umut öldü," diyor. "Ölen Umut'tu. Öldürdüler onu. Sonra biri daha öldü." Sanki sihirli sözcük Umut'muş gibi birden gerçeğe dönüyor. "Hoş geldin kızım. Bir gün mutlaka geleceğini biliyordum. Evi bile sattırmadım geleceksin diye. Ülker hınzırı artık dönmez o diyordu ama ben inanmadım." Sonra sessizce anlamaya başlıyor. İçimdeki kasılma, çaresizlik, kurşun gibi keder dağılıveriyor. İşte bu benim annem. Tıpkı eski günlerdeki gibi. Ama artık ağlama anne. Hava bugün çok sıcak. Burası da oldukça bunaltıcı. Hadi seninle deniz kenarına gidelim. Orası daha serindir. Hem de güzel kahveler, restoranlar falan var. Nerede istersen otururuz. Kadının hiç nazlanmadan kabul etmesi hoşuna gidiyor. Eskiden olsa önce hayır der, nazlanır, sanki istemiyormuş da çok üstelediği için kabul etmiş gibi yapardı. Madem öyle, hadi beni odama çıkar da üstüme bir şeyler giyeyim. Ne gerek var diyecekken susuyor. Darlık günlerimizde bile giyimine kuşamına dikkat ederdi annem. İstanbul'a gelir gelmez ne yapıp yapıp bir lutr kürk aldırmıştı kendine. Çocukluk paltolarımızın yakalarına, kol ağızlarına da mutlaka kürk parçaları geçirirdi. Zengin ve kibar görünsün diye. Yaşlı kadının koluna giriyor, kadın salondakileri duyurmak için. Kızım beni gezmeye götürüyor. Burası bugün bunaltıcı, deniz kenarına gidip biraz serinleyeceğiz diyor. Sonra asansöre doğru yöneliyorlar. Annesinin odası tek kişilik, düzenli ve temiz. Yatağın başucundaki sehpanın üstünde gazeteleri var. Gazetelerinden hiç vazgeçmez o. 40 yıldır hep aynı gazeteyi okur. Gazeteler çok pahalı. Hele Cumhuriyet gazetesi en pahalısı. Burada 3 kişi bir olduk, tek gazete alıyoruz, sırayla okuyoruz. En son bana getiriyorlar, rahat rahat okuyorum. Önemli yazıları da kesip saklıyorum. Ben giyinirken şu çekmeceyi açıp bakarsan görürsün. Ne giyeyim dersin? Şu yazlık ipekliğimi pek severim ama kolları biraz kısadır. Dert etme anne, yoksa refahçılar mı korkuttu seni? Korkutmuşlardı ama asker boylarının ölçüsünü verdi. Ben söylerdim, size de aldırmazdınız, benimle alay ederdiniz. Bu memleket hişereye atı getirecekler derdim. İşte bak, orada olmasaydı az kaldı İran'a dönüyorduk. Neyse ki 28 Şubat oldu, kuyruklarını kıstılar. Zaten bunları da siz çimarttınız. İçi gitgide ferahlıyor. Öteden beri siyaset yapmaya bayılır annem. Demek ki kendini iyi hissediyor, işler yolunda. Eski günlere dönme oyununu sürdürüyor. Sen de her şeyi bizden bilirsin anne. Biz ne yaptık ki? Yok demokrasiymiş, yok insan haklarıymış, özgürlükmüş diye irticaya tabiz verdiniz. Bu halk demokrasiye hazır değil daha. İnsan hakları insanlar içindir. Bunlar cahil, ilkel yaratıklar, şeriat istiyorlar. Sokakları görmedin mi? Kara çarşaflıdan, cübbeliden, sarıklıdan geçilmiyor. 40 yıl önce bile böyle değildi. Ben bu yaşımda örtmem başım vallahi. Kimse bana çarşaf marşaf giydiremez. Atatürk'ün kemikleri sızlıyor. Bunlar Atatürk düşmanı. Siz de öyle zaten. Ülkü eskiden olduğu gibi kızmadığını, bağırı çağırı karşılık vermediğini, hatta annesinin konuşmalarını eğlence bulduğunu fark ediyor. Hop hop anne, orada dur. Nereden çıktı şimdi Atatürk düşmanlığımız? Komünistler öyledir. Gülerek annesine sarılıyor. Ne kadar formundasın anneciğim. Hiç değişmemişsin. Hiç değişmemişiz sanki. O zaman yaşlı kadının dolaptan kürkünü çıkardığını görüyor. Kardeşinin sözlerini hatırlıyor. Tuhaf bir hastalık anneminki. Bazen bakıyorsun senden benden daha akıllı, daha uyanık. Bir siyaset konusunu da gör. Sonra bir bakıyorsun saçmalamaya başlıyor. Özellikle de eşyayı birbirine karıştırıyor. Gazetesini almaya gidiyor, elinde sabunla dönüyor. Tuvalete gitmek isterken kendine çay salonunda veya başka bir yerde buluyor. Doktorlarla konuştum, hastalığın tipik belirtileriymiş. Neyse ki annemin hastalığı ağır ilerliyormuş. İstersen daha yazlık bir giysi bulalım anne diyor. Hani demin sözünü ettiğin kısa kollu elbiseyi. Kadın elinde tuttuğu kürke kendisi de hayretle bakıyor. Görüyorsun işte yaşlılık. Elime bu geldi, bunu giymeye kalkışıyorum. Seni görünce heyecanlandım. Annesi giyinirken çekmecedeki gazete kupürlerine göz atıyor. En üstte susurluk olayı konusunda yaşlı kadının öteden beri tiryakisi olduğu birkaç yazarın köşe yazıları. 28 Şubat bildirisinin tam metni. Atatürk'ün dekolte tuvaletli, gencecik bir kadınla dans ederken çekilmiş bir fotoğrafının çok soluk bir kopyası, Ülker'in kocasının çalıştığı şirketle ilgili küçük bir ekonomi haberi, birkaç karikatür, Öğretmenler Bayramı'nda Cumhuriyet'in ilk öğretmenlerinden çok yaşlı bir kadınla yapılmış bir söyleşi, şair Eşref'in siyasal bir taşlaması ve Arın Murat'ın cenaze töreninin fotoğraflı haberleri. Kupüleri yerine koyup çekmeceyi kapatıyor. Yaşlı kadın, kısa Japon ekollu, üzerinde küçük gül desenleri bulunan enfrime ipek elbisesini giymiş, köşedeki lavabonun üstündeki aynanın önünde saçlarını düzeltmeye uğraşıyor. Baktın mı kestiğim gazete parçalarına diyor. Onları biraz da senin için biriktirdim. Belki görmemişsindir diye. Arın Bey için çok üzüldüm. Buradakiler biliyorlar ya, günlerce ağladım. Aman o ne cenazeydi. Günlerce televizyondan verdiler. Bir başsağlığı dilemek istedim karısına, kardeşine. Ama nereden, nasıl ulaşacağımı bilmedim. Annesini yine acıtmak istediğini düşünüyor. İnsan hiç değişmiyor demek ki. Daha da garibi, onda nefret ettiğim ne varsa bütün o kötü huyları, hoşgörüsüzlüğü, tutuculuğu, kendi doğrularına olan mutlak inancı, başkalarının da doğrularının olabileceğini asla kabul etmeyişi, seçkinciliği. Bütün bunların içinde dipdiri kalmış olmasından şimdi mutluluk duyuyorum. Kadın filmlerde son darbeyi vurmaya hazırlanan gladiatör gibi yavaş yavaş yaklaşıyor. Kollarını kaldırıp kızının omuzlarına koyuyor. Yüzünde hınzır, muzip ve sırdaş bir gülücükle. Umut Arın Bey'in oğluydu değil mi diyor. Bir soru değil, yıllardır içinde sakladığı bir sırrı paylaşma isteği. Hadi, hadi saklama. Anneler böyle şeyleri sezerler. Hem Umut'u hem de Arın Bey'i tanıyan bir ben vardım çevrede. Gözleri, bakışları o kadar benziyordu ki babasına. Kadın beceriksiz hareketlerle çantasına mendil yerinde iş fırçasını yerleştirirken, yıllar öncesinden karlarla kaplı çok uzak bir köyden, karlı dağların, soğuk ve karanlık gecelerin, rüzgarda dalgalanan buğday tarlalarının, erik baharlarının arasından süzülüp gelmiş o hüzünlü tangoyu mırıldanıyor. Kemanım da sana bir ses verebilseydim eğer. Deniz zengin, deniz zengin, şu ufuklar ölgün. Bin elemle geçiyor her yeni gün. Tekne iskeleye tam yanaşmadan rıhtımda bekleyen Cem'i görüyor. El sallıyor. Çok sallandın mı? Her zamanki gibi sallandık biraz. Bu denizin sakin olduğu günlerde var mı? Aslında Eylül en rüzgarsız, en güzel aydır. Ama bugün bir kaçık yaptı işte. Biraz uzağa park ettiği cipe doğru yürüyorlar. Sen de mi cip modasına uydun? Evet ama ben Etiler'deki, Nişantaşı'ndaki barlara gitmek için kullanmıyorum cipi. Göreceksin, toprak adamı oldum artık, bağ bahçe sahibiyim. Gaza basıp kontak anahtarını çeviriyor. Köye sonra ineriz nasıl olsa. Şimdi sana bağ evimi ve üzümlerimi göstermek için sabırsızlanıyorum. Ülkü Ayazma yönüne doğru gittiklerini anlıyor. En son 21 yıl önce Ömer'le gelmiştik. Bozcaada'ya, buraları biraz hatırlıyorum. Ömer kocam da tanımazsın. Cem, tanıyorum diyecekken vazgeçiyor. Bütün bunları uzun uzun konuşmak için vakitleri olacağını düşünüyor. Başka yerlerde, örneğin Bodrum'la falan karşılaştırılacak olursa, Bozcaada yine de fazla değişmedi sayılır. Değiştiyse de iyiye doğru, eski havasına doğru değişti. Biz geldiğimizde şarabıyla, meyhaneleriyle, evleri, sokaklarıyla güzelim Ege kültürü, göçen Rumların izleri bilinçli şekilde silinmeye çalışılıyordu. Doğudan bir yerlerden bir tarikat mı gelmişti, yoksa Bitlisler mi iskan edilmişti, öyle bir şey işte. Son 6-7 yıldır tam tersi bir süreç başladı. Ada yeniden keşfedildi. Yeni kuşak aydınlar gençler arasında rakik kültürünün yerini şarap kültürü alacağı benziyor. Buranın bağları da şaraplık üzüme çok elverişli. Benim gibi hevesliler Avrupa'dan getirdiğimiz üzüm türlerini deniyoruz. Birkaç yıl içinde gerçek bir bağ ve şarap patlaması olabilir burada. Görüyorsun her şey kötü gitmiyor Türkiye'de. İyi şeyler de oluyor bazen. İçlerinde iki katlı taş evler olan bakımlı bağların arasından geçiyorlar. Kendi şarabında var mı yoksa? Şimdilik eş dost için deneme niyetine bir şeyler yapıyoruz. Bir kırmızım bir de beyazım var ki gerçekten iddialıyım. İçtikten sonra söylersin fikrini. Asıl şarap işini birkaç işletmeyi birleştirip iddialı girmeye niyetliyiz. Şarap sever miydin sen? Severim diyor Ülkü. Galiba en sevdiğim içki yine de şarap.